Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 22. Ayrım. Vedalaşmak üzere uğradıklarında Vali Nara Tayita'ya, "Gittiğinizi görmekten dolayı üzgünüm büyücü," dedi. "Arkadaşlığınız Kübi'deki görev günlerimin monotonluğunu aydınlattı. Umarım çok uzun sürmeden sizi yeniden karşılama zevkini tadarım. Çok yararlı bulacağınızı umduğum bir ayrılık armağanı sunmak istiyorum." Tayita'yı kolundan tutup avludaki parlak güneşe çıkardı. Sonra da 5 yük katırı sundu. Her birinde ikişer çuval dolusu cam boncuk vardı. Bunlar iç kısımlardaki ilkel kabileler tarafından çok kıymetli kabul ediliyor. Bir avuç boncuğa en gözde karılarını satabilirler. Gülümsedi. "Hoş, bu güzel boncukları o kadınlar gibi çekici olmayan mallara harcamanız için bir sebep göremiyorum." Birlik Kübi'den ayrılınca iki şilluk öne atıldı. Hızlarını rahatça atların tırısına uydurabiliyorlardı. Yorulmak bilmeden saatlerce aynı hızda koşuyorlardı. İlk iki gece boyunca geniş, kuru nehir yatağının doğu kıyısındaki kavrulmuş arazilerde at koşturdular. Üçüncü günün sabahı kamp kurmak üzere durduklarında Meren üzengilerinin üstünde yükseldi ve ileriye baktı. Görüş alanının sonunda ufka doğru uzanan alçak yeşil bir duvar vardı. Tayita, Nakanto'yu çağırınca yerli koşarak gelip duman yelinin başının yanında durdu. "Gördüğün şey ilk papirüs yatakları, ihtiyar adam." "Renkleri yeşil," dedi Tayita. "Büyük güney bataklıkları asla kurumaz. Göller çok derindir ve kamışlar güneşten korur." "Yolumuzu kesecekler mi?" Nakanto omuz silkti. "Bir gece daha gittikten sonra sazlara ulaşacağız. Sonra sular yeterince çekilmişse atlar geçer veya doğu tepelerine doğru geniş bir yay çizeriz." Başını salladı. "Bu güneye giden yolu epeyce uzatır." Nakanto'nun tahmin ettiği gibi ertesi gece papirüslere ulaştılar. Adamlar kurumuş sazları kesip güneşten korunmak üzere alçak çatılı barınaklar yaptılar. Nakanto ve Nontu papirüslerin arasında gözden kayboldu ve iki gün ortaya çıkmadı. "Meren, onları bir daha görecek miyiz? Yoksa vahşi hayvanlar gibi koşup köylerine mi saklandılar?" diye huysuzlandı. Tayita, "Dönecekler," diye yatıştırdı onu. "Bu insanları iyi tanırım. Sadık ve güvenilirlerdir." İkinci gecenin ortasında Tayita nöbetçilerin sesleriyle uyandı ve Nakanto'nun papirüslerin arasından cevap verdiğini duydu. Sonra iki şilluk karanlığın içinden gittikleri gibi ortaya çıkıverdiler. Nakanto, bataklık yolu açık diye rapor verdi. Şafakta iki rehber birliği papirüslerin arasına soktu. Buradan ötesini Nakanto bile karanlıkta bulamayacağı için artık gündüz yol almak zorundaydılar. Bataklık tamamen yabancı, yasak bir dünyaydı. Papirüslerin tepelerini at üstündeyken bile göremiyorlardı. Önlerinde sonsuza doğru uzanan bu yeşil okyanusu görebilmek için üzengilerinin üstünde ayağa kalkmaları gerekiyordu. Üzerlerinde su kuşları sürüler halinde uçuyor ve havayı kanat sesleriyle acıklı ötüşleri dolduruyordu. Ara sıra göremedikleri iri hayvanlar papirüsleri hışırdatarak önlerinden geçiyordu. Türlerini tahmin dahi edemiyorlardı. Şilluk yerlileri çamurda bıraktıkları izlerine bakıyorlar ve Tayita da onların tariflerini tercüme ediyordu. "Bir bufalo sürüsü, büyük siyah hayvanlar veya iri bir su keçisi, kıvrımlı boynuzları olan garip kahverengi bir yaratık, suda yaşıyor, su sıçanı gibi, yüzmesine yardım eden uzun toynakları var." Papirüslerin altındaki toprak genelde ıslaktı. Bazen sadece hafif nemli oluyordu ama çoğu zaman atların ayakları suya batıyordu. Yine de minik tay kasırga, annesinin yanında gayet iyi gidiyordu. Sazların arasında göletler gizliydi. Bazıları küçüktü ama kimileri çok büyük lagün gölleriydi. Sazlardan ileriyi göremeseler de Şilluklar onları önceden seziyor, ya etrafından dolanıyor ya da aradan geçiyorlardı. Birlik asla geri dönüp başka bir yol aramak zorunda kalmıyordu. Her gece kamp kurma vakti geldiğinde Nakanto papirüslerin arasında zemini kuru bir düzlük bulmayı başarıyordu. Kurumuş sazlarla ateşlerini yakıp alevlerin etrafa yayılmaması için özen gösteriyorlardı. Atlar ve katırlar durgun göllerin etrafında dolanıp buldukları otları ve bitkileri yiyordu. Nakanto ise her gece mızrağını alıp göllerden birinin içine dalıyor ve avlanan bir balıkçıl gibi kıpırdamadan duruyordu. Büyük yayın balıklarından biri yaklaşınca mızrağını saplayıp çırpınarak kuyruk sallayan hayvanı sudan çıkarıyordu. O arada Nontu da sazlardan gevşek bir sepet örüp başına geçiriyordu. Böylece aradan önünü görebiliyordu. Sonra kıyıdan ayrılıp bütün vücudunu suya batırıyor, sadece sepet geçirdiği başı dışarıda kalıyordu. Sonsuz bir sabır ve dikkatle hareket ederek sudaki yaban ördeği sürüsüne yaklaşıyordu. Sonra da ani bir hareketle hayvanlardan birini bacaklarından yakalayıp suyun altına çekiveriyordu. Hayvanın ötmesine fırsat vermeden de boynunu koparıyordu. Bu yöntemle sürüdeki diğer ördekleri ürkütmeden 5-6 tanesini yakalayabiliyordu. Birçok yere taze balıkla ve kızarmış ördekle ziyafet yapmaktaydılar. İnsanları ve hayvanları sokan böcekler hastalık yayıyordu. Güneş batar batmaz göllerin yüzeyinden vızıldayan bir bulut halinde yükseliyorlardı ve askerler onların hücumundan kaçınmak için kamp ateşlerinin başına sığınmak zorunda kalıyordu. Sabahları suratları şiş ve ısırık içinde kalkıyorlardı. İlk bataklık hastalığı görüldüğünde 12 gündür yoldaydılar. Çok geçmeden birkaç kişi daha aynı akibete uğradı. Kör edici ağrılarla, kontrolsüz titreme nöbetleriyle kıvranıyorlardı. Nemli havada bile ateşten vücutlarına el değmiyordu. Fakat Meren, onların iyileşmesini bekleyerek yürüyüşü durdurmadı. Her sabah güçlü olanlar hastaların hayvanlarına binmesine yardım ediyor, sonra da dizginlerini tutarak yanlarından gidiyordu. Geceleri çılgınca sayıklamaktaydılar. Sabaha da ateşin etrafında cansız bedenler yatıyordu. 20. günde yüzbaşı Tonka öldü. Çamurun içinde sığ bir mezar kazıp yola devam ettiler. Hastalananların bazıları iyileşti ama yüzlerinin sarılığı geçmemişti. Hala güçsüz ve zayıftılar. Tayita ve Meren dahil birkaç kişi ise hastalığa hiç yakalanmadı. Meren ateşli adamları zorlamaya devam ediyordu. Bu korkunç bataklıktan ve zehirli pustan ne kadar erken kurtulursak o kadar çabuk sağlığınıza kavuşursunuz. Sonra da Tayita'ya dert yanıyordu. Acaba bu Şillukları da bu hastalıktan kaybeder miyiz diye sürekli azap çekiyorum. O zaman çaresiz kalırız. Bu yabani ortamda asla yolumuzu bulamayız ve hepimiz burada ölüp gideriz. Tayita, bataklık onların yurdu. Buradaki hastalıklara karşı bağışıklıkları var diyerek sakinleştirdi onu. Sonuna kadar yanımızdan ayrılmayacaklar. Güneye doğru yola devam ettikçe eskisi arkalarından kapanırken önlerine yeni bir papirüs denizi açılıyordu. Bala yapışan sinekler gibi kapana kısılmışlardı sanki. Deli gibi mücadele etseler bile buradan asla kurtulamayacaklardı. Papirüsler onları esir almış, yutmuş ve boğmuştu. Renksiz monotonluğu zihinleri bulandırmıştı. Derken yolculuklarının 36. gününde görüş noktalarının sonunda bir tutam karanlık nokta belirdi. Tayita Şilluklara, "Onlar ağaç mı?" diye sordu. Nakanto, Nontu'nun omzuna çıkıp ayağa kalktı. Rahatça dengesini bulmuştu. Sazlıkların ötesini görmek istediklerinde hep yaptıkları bir şeydi bu. "Hayır yaşlı adam," diye cevap verdi. "Onlar Luo kulübeleri." "Luo kimdir?" "İnsan sayılırlar. Bataklıkta yaşayan balık, yılan ve timsah yiyen hayvanlardır. Yuvalarını o gördüklerin gibi sırıkların üstüne yaparlar. Böcekleri uzak tutmak için de çamur, kül ve başka pisliklerle sıvarlar. Vahşi ve yırtıcıdırlar. Büyükbaş hayvanlarımızı çalarken yakaladıklarımızı öldürürüz. Bizden çaldıkları hayvanları buraya getirip yerler. Aslında tam insan değil, çakal ve sırtlandırlar. Tiksintiyle tükürdü. Tayita, Şinlukların göçebe çobanlar olduğunu biliyordu. Hayvanlarına büyük bir sevgi duyar ve asla öldürmezlerdi. Onun yerine hayvanın boynunda dikkatle bir damarı delip, akan kanı su kabağından oyulmuş bir kapta toplar ve yeteri kadar olunca da minik yarayı bir avuç kille kapatırlardı. Bu kanı inek sütüyle karıştırıp içiyorlardı. O yüzden böyle uzun boylu ve güçlüyüz. Böyle iyi savaşabiliyoruz. Bataklık hastalığı da bizi asla etkilemiyor diyorlardı. Lo yerleşim yerine geldiklerinde sırıkların üstündeki kulübeleri bomboş buldular. Ama yakında birilerinin olduğunu gösteren işaretler vardı. Balıklarını tüsüledikleri ızgaraların yanında henüz çürümemiş ve tatlı su yengeçleri ya da çatılarda bekleyen atmacalar tarafından yenmemiş balık kafaları ve kılçıkları duruyordu. Hala tüten odunlar vardı. Kampın ilerisinde Luo'ların tuvalet olarak kullandığı bölgede taze dışkılar vardı. Nakanto onları inceledi. Bu sabah buradaymışlar. Hala da yakındalar. Muhtemelen sazların arasından gözetliyorlar. Köyden ayrıldılar ve yine sonsuz gibi görünen başka bir yola daldılar. Akşam üzerine doğru Nakanto, çevredeki çamurlu düzlüklere göre daha yüksek bir yere çıkardı onları. Issızlıkların ortasında kuru bir ada gibiydi burası. Atları toprağa sapladıkları sopalara bağladılar ve deri yem torbalarındaki ezilmiş kara buğdayla beslediler. O arada Tayita hasta askerlerle ilgileniyor, aşçılar da adamların yemeğini hazırlıyordu. Gece olunca yaktıkları ateşlerin başında uyudular. Sadece nöbetçiler ayakta kaldı. Şok içinde uyandıklarında ateşler çoktan sönmüş ve askerler derin uykuya dalmıştı. Kampta bir pantomim hüküm sürmekteydi. Bağırışlar, çığlıklar, dört nala koşan toynakların gümbürtüsü ve adanın etrafındaki birikintilerden sıçrayan su sesleri duyulmaktaydı. Tayita döşeğinden fırladı ve duman yerine koştu. Hayvan geri geri gidip şaha kalkarak diğer atların çoğu gibi kendini toprağa bağlayan ipten kurtulmaya çalışıyordu. Tayita ipini yakalayıp kısrağa yatıştırdı. Tayında dehşet içinde titreyerek annesinin yanında durduğunu görüp rahatlamıştı. Etraflarında karanlık garip gölgeler dolanıyor, hoplayıp zıplıyor, atları mızraklarla dürterek uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Çılgına dönen hayvanlar şaha kalkıyor, iplerinden kurtulmaya çalışıyordu. Garip şekillerden biri Tayita'ya sataştı ve mızrağıyla dürttü. Tayita, mızrağı asasıyla ittikten sonra asanın ucu saldırganın boğazına dayadı. Adam düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Meren ve yüzbaşıları askerlerini kaldırıp yalın kılıç giriştiler. Saldırganlardan bazıları gecenin karanlığına karışıp kaçsa da bir kısmını devirmeyi başarmışlardı. Meren, peşlerine düşün. Atlarla uzaklaşmalarına izin vermeyin diye haykırdı. Nakanto, telaşla Tayita'ya koşup, karanlıkta yollamayın adamlarınızı dedi. Loğlar haindir. Onları göllere çekip pusuya düşürürler. Peşlerine düşmek için havanın ağarmasını beklemek zorundayız. Tayita Meren'i durdurmak üzere koştu. Savaşçı kanı kızıştığı için Meren uyarıyı gönülsüzce kabul etmişti. Adamlarını da geri çağırdı. Kayıplarını tespit etmeye başladılar. Dört nöbetçinin de gırtlağı kesilmiş ve başka bir askerin bacağına mızrak saplanmıştı. Üç Luo öldürülmüş, biri de çok kötü yaralanmıştı. Bağırsakları dışarı fırlamış, kendi kanının içinde inleyerek yatıyordu. Meren, işini bitirin diye emretti ve adamlarından biri bir balta darbesiyle onu öldürdü. 18 atları kayıptı. Bu kadarını kaybetmeyi kaldıramayız dedi Tayita. Meren hırsla kaybetmeyeceğiz diye söz verdi. Atları geri alacağız. Isis üzerine yemin ederim. Tayita ateşin ışığında Luo cesetlerinden birini inceledi. İlkel, maymun suratlı bir erkekti. Kısa ve tıknaz bir vücudu vardı. Alnı çıkıktı. Dudakları kalın, gözleri küçük ve birbirine çok yakındı. Çıplaktı. Sadece beline doladığı bir kemer vardı ve kemerden bir kese sarkıyordu. Kesede çeşitli büyü gereçleri, kemik parçaları, dişler vardı. Bazıları insana aitti. Boynundaki örgü ipin ucunda çakmak taşından yapılmış bir bıçak asılıydı ve bıçakta nöbetçilerden birinin kanı vardı. Bıçak kabaca oyulmuştu ama Tayita kenarını denemek için ölünün omuzuna sürtünce eti kolayca kesti. Leo'nun vücudu kalın bir kül ve nehir kili tabakasıyla kaplıydı. Göğsünde ve yüzünde beyaz kil ve kırmızı aşı boyasıyla yapılmış ilkel motifler vardı. Adamdan is, çürümüş balık ve kendine has yabani bir koku geliyordu. Tiksindirici bir yaratık diye Meren yere tükürdü. Tayita ise dikkatini yaralı askere yöneltti. Mızrak yarası derin ve ölümcüldü. Adam birkaç gün içinde ölecekti ama Tayita ona bunu belli etmedi. O arada Meren de hırsızların peşine düşmek için en sağlam ve en acımasız askerlerinden bir birlik oluşturmakla meşguldü. Geri kalan askerler eşyaları, geriye kalan atları ve hastaları korumak üzere kampta bekleyecekti. Hava tam ağarmadan iki şilluk baskıncıların izlerini bulmak üzere sazlıklara daldılar. Güneş doğmadan kampa dönmüşlerdi. Nakanto, Luo köpekleri kaçırdıkları atları birbirlerine bağlayıp sürü halinde güneye doğru götürmüşler diye rapor verdi Tayita'ya. İki ölü daha bulduk. Bir de yaralanmış ama ölmemiş biri var. O da öldü artık. Nakanto kemerinden sarkan ağır bronz bıçağın kabzasını okşadı. Adamların hazırsa, yaşlı ve saygıdeğer adam, hemen peşlerine düşelim. Tayita, gri kısrağıyla gitmeyecekti. Kasırga henüz bu iş için çok küçüktü ve duman yelide bir Luo mızrağıyla arka ayaklarından yaralanmıştı. Neyse ki yarası ölümcül değildi. Tayita yedek atına bindi. Onlar giderken duman yeli arkalarından inledi. Bırakılmaya isyan ediyormuş gibiydi. 18 atın toynakları sazlık yatağında geniş bir yol oluşturmuştu. At izlerinin üstünde de arkalarından giden Luo'ların çıplak ayak izleri vardı. Şilluklar rahatça izlerin peşinden koşuyor, diğerleri de atlarını tırsa kaldırmış onları izliyordu. İzlerin ardından bütün gün güneye doğru yol aldılar. Güneş batınca atları dinlendirmek için biraz mola verdiler ama ay yükseldiğinde yola devam edecek kadar ortalığı aydınlattı. Bütün gece sadece kısa molalar vererek yola devam ettiler. Şafakta epeyce uzakta başka bir karaltı fark ettiler. Onca zaman monoton Papirüs denizinde yolculuk yaptıktan sonra gözleri en küçük bir farklılığı bile seçer olmuştu. Nakanto yine kuzeninin sırtına çıkıp ileriye baktı. Sonra Tayita'ya dönüp sırıttı. Dişleri sabahın ilk ışıklarında inci gibi parlıyordu. İhtiyar adam, gördüğün yer bataklığın sonu. Onlar ağaç ve kuru toprakta duruyorlar. Tayita bu haberi Meren'e ve askerlere de iletti. Hepsi sevinçle bağırmaya, gülmeye, birbirlerinin sırtına yumruklar indirmeye başlamıştı. Çok hızlı yol aldıkları için Meren biraz daha dinlenmelerine izin verdi. 22. ayrımın sonu sayfa 174, devamı 23. ayrımda.